Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam var. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar, merhaba.
Evet, bir hafta daha geride kaldı ve Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar neler? Daha doğrusu dünya gündemiyle Türkiye'nin birbirine iç içe girmiş halini biraz daha konuşacağız biz. Yine önemli başlıklar var hocam. Öncelikle Yunanistan meselesiyle başlayalım müsaadenizle. Neden Yunanistan? Geçen hafta Yunanistan Mahkemesi 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesine karar verdi. Bunun üzerine Türkiye'den tepkiler geldi. Bu geri kabul anlaşmasının tekrar gözden geçirileceğine dair rest çekildi. Bunu konuşalım öncelikle hocam. Sonrasında dün bir başka sıcak gelişme var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Karadağ krizinin yıl dönümünde Karadağ'ı ziyaret etti. Orada incelemelerde bulundu. Bu ne anlama geliyor? Bunu da değerlendirelim ama öncelikle şu iade meselesine bir göz atalım. Bu siyasi bir karar mı yoksa gerçekten de Yunanistan'ın ileri sürdüğü gibi bir mahkeme kararı mı?
Evet, 15 Temmuz gecesi darbenin başarısız olma durumu ortaya çıkınca bu helikopterle Yunanistan'a kaçan bu 8 darbeci subayın derhal iade edileceği Çipras tarafından ifade edilmişti. Hatta evet, oradaki helikopterimiz ertesi gün verildi. Bunların da iadesi ne dair bizzat Devlet Başkanlığı tarafından beyanatlar oldu. Hatta ilk mahkemelerinde işte bir kısmı hemen iade edilecek, bir kısmı işte yargılanacak vesaire dendi. Arkasından da Yüksek Mahkeme bu kararı bozdu. Şimdi genelde ülkelerdeki yüksek mahkemeler adaletten daha çok siyasi dengeleri gözeterek kararlar verirler. Bu dünyanın genelinde bu işler böyle yürür. Şimdi artık Almanya mı bunda etkili oldu, evet, Amerika mı etkili oldu, Avrupa Birliği'nin geneli mi etkili oldu bilmiyoruz. Çünkü Yunanistan borç alan bir ülke. Evet, borç alanlar da emir de alıyorlar. Bu nedenle bu Yunanistan'ın mesela Yunan halkının veyahut da Yunan hükümetinin iradesi olduğu konusunda şüpheler var. Çünkü Türkiye ile kapanmamış hesabı olanlar her konuyu belli bir şekilde gündemde tutuyor. Ancak Türkiye hemen mesajı Almanya'ya verdi Yunanistan üzerinden. Evet. Bu mültecilerin geri kabulünü biz askıya alırsak, yani Ege Denizi'nden Yunanistan'la oradan da Batı Avrupa'ya gidenleri biz kıyı ve sahil güvenlik eğer görmezden gelirse siz o zaman başınızın çaresine bakın mesajı verince, bunun yankısı Avrupa'nın en batısından kendini gösterdi. İkinci olarak Türkiye bu Karadağ krizinin de seneyi devriyesi, tabii 1996'daki bir hadise bu. Kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte oraya gidip orada ziyarette bulunmak bu aslında bir mesajdır. Mesela Abdullah Öcalan Suriye'de korunurken o zamanki kara kuvvetleri komutanı Hatay'a gidip şu mesajı vermişti. Sabrımız taşmak üzere diye arkasından Suriye'den göndermek zorunda kalmışlar idi. Bu devletler arası ilişkilerde diplomatik mesajlardır. Çünkü Ege Adaları 1071 Malazgirt Zaferi'nden hemen sonra 1080-1090'lı yıllarda Çaka Bey tarafından fethedilmiş. O İzmir ve Ege Adaları yüzyıllardır Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Fakat 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir takım oldu bittilerle İngilizler ve İtalyanlar adeta Ege Adaları'nı Yunanistan'a hediye etmişlerdir. Şimdi böyle bir oldu bittiyle, yani Bodrum'un 8 kilometre açıklarında bir yer Karadağ dediğimiz yer. kayalık vesaire ama yani Meis Adası'na bakıyorsunuz Kaş'ın hemen karşısında. Hı hı. Yani Türkiye'nin bütün Ege sahilleri boyunca bağırsanız duyulacak mesafedeki adalar. Biraz da o günkü bizim idarecilerimizin aymazlığı neticesinde Yunanlılar oraya bir oldu bittiyle sahip olmuşlar. Fakat Türkiye'de kapanmamış hesapları olduğunu onlara hatırlattı. Yani siz bu gibi konularda Türkiye'nin eğer sinir uçlarıyla oynarsanız bunun bedelinin ağır olacağına dair bir mesajdır. Ve inşallah Yunanlılar bundan gereken mesajı alırlar ve o FETÖ'cü darbecileri iade ederler. Etmezlerse Türkiye'nin elinde açabileceği çok sayıda koz var Yunanistan'a karşı. Çünkü 1820'li yıllardan bu yana hep İngilizlerin, Batılıların kışkırtmalarıyla sürekli olarak Osmanlı toprakları lehine genişleyerek bugünkü durumuna gelmiş olan Yunanistan'ın bugünkü oturmuş olduğu toprakların büyük bir kısmı da hep oldu bittilerle sahip olduğu yerlerdir. Onun için de Yunanistan özellikle 12 adalar ve Batı Trakya konusunda yumuşak karnıdır. Hı-hı. Kendisi hesabını doğru dürüst yapmalı diye düşünüyoruz.
Türkiye'den gelen bu REST yani geri kabul anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi bir caydırıcı niteliği olur mu ne dersiniz? Ya da Türkiye bu gözden geçirmeyi somut bir hale dönüştürür mü?
Geri kabul anlaşmasıyla ilgili mesajı Yunanistan'a değil Almanya'ya verdi. Evet. Avrupa Birliği'ne verdi
Almanya
mesaj.
Yeniden bir
zaten bu yüksek mahkeme kararının da mesela bir Çipras'ın ve Yunan hükümetinin kararı değil, daha yukarılarda Avrupa Birliği'nin ve perde gerisinde Almanya'nın olduğunu düşünerek bu mesaj o şekilde verilmiştir. Ve artık bunun da uygulanabilirliği kalmamıştır. Çünkü serbest dolaşım hakkını Türkiye'ye vermediler. Zaten vermeyeceklerdi. Baştan belliydi. 6 milyar euro para vereceklerdi. Daha 1 milyarı bile gelmedi paranın. Bu nedenle baştan belli olan bir senaryoydu bu. Ve Türkiye'nin de bir an evvel bu geri kabul anlaşmasının sonlandırmasında fayda var diye düşünüyorum ya.
Evet, peki.
Onlar düşünsün bundan sonra yani.
Evet.
Hani tam meşhur hikayede olduğu gibi.
Evet, bundan sonra onlar düşünsün.
Onlar düşünsün.
Herhalde düşünüyorlardır.
Evet.
Peki hocam, şimdi Türkiye-İngiltere ilişkilerine bakmadan önce, daha öncesinde az önce konuyla ilgili de olduğu için Almanya'dan bahsettik. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Şubat başında Türkiye'ye, Ankara'ya bir ziyarette bulunacak. Yine tahmin edileceği üzere gündem başlıklarının ilk sırasında mülteci meselesi var ve yine terörle mücadele var. Bu ziyaret ne anlama geliyor? Bu son dönemde bu yaşanılan Yunanistan iade süreciyle de herhalde ilgili önemli bir ziyaret olacaktır.
Şimdi genelde bütün Batı ülkelerinde ve özellikle Almanya'da malumunuz çocuk doğumları çok az. Emekli olan iş gücünün yerine alttan gelecek genç nüfus yetmiyor. Ve dolayısıyla da göç almak zorunda bu ülkeler. Ancak onlar istiyorlar ki böyle manavdan domates seçer gibi işte Gaziantep'e İstanbul'a büro kuralım. İşlerinden en niteliklerini, en böyle ekonomik olanı, düzeyi yüksek kalifiye olanlarını seçip alalım. Kalanı Türkiye'de kalsın. Fakat bu şekilde bir kontrolsüz göç onları çok korkutuyor. Ve bir de uluslararası medya bu göçmen sorununu öylesine çok köpürttüler ki yani ülkesine 100 tane göçmen geldiğinde mesela orta büyüklükteki bir ülke mesela bir 10 milyon nüfuslu Macaristan 200-300 tane göçmen geldiğinde sanki bütün ekmeğini elinden alacakmış korkusu ve zehabına kapıldı. Bu da bu medyanın o normal sıradan halk üzerine yapmış olduğu bir manipülasyon diyelim. Bu nedenle de şu anda bütün Avrupa kamuoyu gereğinden çok daha fazla hassas konumda bu mülteciler konusunda. Ama sonuçta bu sorunu çıkaran ve bu insanları yerinden yurdundan eden kim diye sorulsa o kendi ülkelerinin istihbarat örgütleri, silah tüccarları ve siyasi aktörleridir. Yani sonuçta kendileri ettiler. Bunun sonuçlarına da bir şekilde katlanacaklardır diye düşünüyorum.
Evet. Peki. Hocam İngiltere Başbakanı Theresa May önce Amerika'da yeni başkan Trump'ı ziyaret etti. İkilik görüşmelerde bulundu. Hemen ertesinde Türkiye'ye, Ankara'ya geldi ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşmelerde bulundu. Askeri alanda imzalar atıldı çeşitli anlaşmalara. Bu ziyaret ne anlama geliyor? Tabii ki Amerika ziyareti sonrasında hemen gerçekleşmiş olması ne ifade ediyor? Bunu konuşalım biraz da Türkiye-İngiltere ilişkilerini ki İngiltere'nin de birçok taşın ardında olduğu da söylenir. Evet. Bu noktadan nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi,
İngiltere'yi dünyanın hegemonik güçleri içerisinde şöyle düşünebiliriz. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na kadar 19. ve 20. yüzyılın ilk yarısının dünya lideri İngiltere'ydi. Fakat daha sonra bu Amerika'ya geçti. Dünyanın patronluğu, jandarmalığı. Ancak İngilizler çok böyle dikkatli ve hassas bir kıvraklıkla Amerikalıları da kendi siyasi çizgilerinde hareket ettirmeyi başardılar bugüne kadar. Yani silah gücü, askeri güç her ne kadar Amerika gibi görünse de onun o gövdenin beyin kısmını Londra oluşturur, İngiltere oluşturur. İngiltere'nin hep böyle bir derin aklı Amerika üzerinde etkili olmuştur. Artı İngiltere Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden değildir. Mesela Almanya, Fransa, İtalya ve Benelux ülkeleri 6 ülke birleşip Avrupa Birliği'ni kurduğunda İngiltere daha sonradan bu birliğe katılmıştır. Fakat hiçbir zaman da tam bir Avrupalı gibi görmemiştir kendisini.
Evet, Euro'yu bile kullanmamıştır.
Avrupa ile Amerika arasında gelgitler yaşamıştır. Euro Birliği'ne girmemiştir. Sterlini kullanmaya devam etmiştir. Ve onun Avrupa Birliği gibi İngiliz uluslar topluluğu vardır. Mesela Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, Kanada'nın, Güney Afrika'nın da içinde olduğu dünyanın okyanusların içerisinde birçok adalarda hala bir İngiliz hakimiyeti söz konusudur. Yani Britanya adasında görülen küçücük bir yer değildir İngiltere. Ve İngiltere dostluğunu da düşmanlığını da çok yumuşak, soft power dediğimiz bir güçtür. Yani Türkiye'ye geliyor, işte ekranlarda dostluk, barış, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve benzeri güzel mesajlar verilir. Ama bunun perde gerisinde mesela Trump'la Erdoğan'ın görüşme öncesindeki belki bir ön işte tarafların
bir ara bulucu niteliğinde ya da ne bileyim işte bir orta yolda buluşma noktasında.
Öyle de denebilir. Artı Türkiye son yıllarda bu füze kalkanı, çünkü bu silah sanayi ile uçak ve uzay sanayi ile ilgili büyük yatırımlar düşünüyor. Ve İngiltere de bundan pay almak istiyor. Ve nitekim de bizim milli savaş uçağı yapımında İngilizler işbirliği teklif etti. Ve dünyada geçtiğimiz yıl büyük dev projelerin %50-60'ını Türkiye tek başına gerçekleştirdi. İngiltere bunlardan da bir takım müteahhitlik hizmetleri olarak veya teknoloji transferi olarak pay almak istiyor. Yani dolayısıyla İngiliz Başbakanı bir nezaket ziyareti olarak gelmez Türkiye'ye. Yani bir basına yansıyan kısmı vardır. Bir de bunun sonraki dönemlerde göreceğimiz sonuçları vardır. Tabii biz dışa yansıyan yönüyle biliyoruz. Devletin ilgili birimleri bunun detaylarını daha iyi bilir. Bunu da zamanla görürüz inşallah.
Evet, inşallah. Evet hocam, şimdi ABD'de mülteci ve göçmen meselesi şu anda en üst noktalarda konuşuluyor. Neden? Çünkü ABD Başkanı Trump başkanlık kararnamesi imzaladı. İkinci bir talimata kadar Suriye'den ya da 7 ülkeden mülteci kabul edilmeyecek. Bu ülkeler hangileri? Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen. Ancak New York Federal Mahkemesi de 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı. Bu askıya alınana kadar da mahkeme dramlar da yaşandı havalimanlarında. Şimdi Trump'ın verdiği sözler vardı başkan olmadan önce. Olduktan sonra da böyle bir kararnameyle 7 ülkeden girişleri durdurdu. Bu nasıl bir etki doğurur ve şu anda askıya alınmış olması Trump'a geri adım attırır mı? Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir orta yol bulunur ya da?
Şimdi Trump Batı'nın maskelediği ve gerçekte Müslümanlara karşı düşüncesi bu Trump'ın düşüncesiyle aynı.
Evet.
Ancak işte bu İngiliz Başbakanı Theresa May'in ziyaretinde olduğu gibi gülücükler dağıtıp bize dost görünüp ama aynı uygulamalarda bütün Batı ülkelerin 3 aşağı 5 yukarı zihin kodlarında olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani Trump'ın özelliği iş adamı olması ve serbest piyasadan gelmesi sebebiyle evet. kartlarını açık oynamasıdır. Şimdi bu 7 ülkeye baktığımızda 3 tanesi bizim komşumuz: İran, Irak, Suriye.
Bakınız. Evet.
Libya bizim imparatorluktan en son kopan parça. Hı hı. Libya ve Yemen ve buralar mesela Libya bizim en çok ticaret yaptığımız ülkelerin başındaydı. Şimdi ortada bir ülke kalmadı.
Evet.
Üç ayrı yönetim söz konusu Libya içerisinde. Sudan Afrika'da bizim en kadim dostlarımızdan biri.
Evet.
Ama bu ülkeler Amerika'nın gözünde haydut devletler, terörist devletler korunumunda. Şimdi olayı bir adım geriden düşünüp tahlil edecek olursak, Libya'da öyle ya da böyle bir siyasi otorite var idi. Kaddafi kim devirdi? Fransızların başını çekti ama Amerika'nın vurucu gücüyle.
Evet. NATO.
Kaddafi devirdi. NATO'yu da perdeledi.
Hı hı.
Irak'ta Saddam'ı kim devirdi? Amerika devirdi. Bugün Suriye iç savaşında perde gerisinde bütün olayların bu noktaya gelmesinde Amerika, İngiltere, İsrail üçlüsünün rolü hı hı. vardır. Eğer Türkiye'nin tezi olan işte güvenli bölgeler oluşturulsaydı, Özgür Suriye ordusuna gereken lojistik destek verilseydi, Suriye'de bu işler çoktan çözülmüş olurdu. Somali'yi açlığa mahkum eden
evet.
yine aynı güçlerdir. Ve bütün bunları yapıp eden batılı ülkeler şimdi de bu ülkede artık yaşanamaz hale gelen, can güvenliği kalmayan, ekonomisi adeta tükenmiş olan bu ülkelerden insanlar can havliyle kendilerini daha iyi bir gelecek umuduyla başka ülkelere doğru, işte çok da sağlıklı olmayan ulaşım evet. araçlarıyla, işte takatuka gemilerle yollara çıkıyorlar ve birçoğu da yollarda hayatlarını kaybediyor. Şimdi siz konsolosluğunuzdan vize almış, uçağa binmiş, ta kendi havaalanınıza kadar gelmiş ülkeleri, mesela Dallas Fort Worth Havaalanı'ndan, New York'tan birçok kişi bu 7 ülkeden geldiği için deport edildi, geri gönderildi.
Evet.
Bu da Batı dünyası adına, zaten sadece Amerika değil, yüz karası bir durum söz konusudur.
Evet.
Yani her ne kadar bugünkü demecinde biz bu 7 ülkeyi İslam ülkesi olduğu için değil, hı hı. işte
evet.
terörün buralarda çok fazla olduğu için geri çevirdik vesaire diyor ama nedense bütün bu ülkeler hep İslam ülkesi oluyor. Yani yıkılan yerler,
evet.
bombalanan binalar, ölen insanlar hep Müslüman kanı.
Maalesef.
Yani dünyada 200 küsur tane şu an devlet var. Bunun sadece 57 tanesi İslam ülkesi hı hı. diyelim. Neden hep bütün bu hadiseler İslam ülkelerinde oluyor?
Evet. Yani
ayrıca ironik bir durum.
Maalesef. Evet, tabii ABD'de 16 eyalette bu karardan dolayı Trump'ı kınamış 16 eyalet başsavcısı. Bunu da belirtelim. Kanada'da bir gelişme var hocam. Kanada Başbakanı bu kararname sonrası bu mültecilerin ülkesine gelebileceğini söylemişti. Dün gece de Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te bir camiye saldırıda bulunuldu ve 6 kişi katledildi. 8 kişi de yaralandı. Yatsı namazı sırasında gerçekleştiriliyor bu katliam. Ne dersiniz? Kanada'nın bu tavrını biraz daha değiştirmeye yönelik bir saldırı mıdır? Daha önce de zaman zaman yaşanırdı bu tür saldırılar bu ülkede.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kısım eyaletlerde Trump'ın bu kararını protesto edenlerin bir kısmı Müslüman ülkelerden daha önce oraya giden ve samimi olarak bu Müslümanlara karşı yapılan hareketlerin insan haklarına ve dünyadaki evrensel değerlere aykırı olduğunu belirten evet. gruplar oluşturuyor. Ama daha da büyük bir çoğunluğunu Trump'a karşı olan, bunu da kendilerine bir malzeme olarak gören o yüksek mahkemedeki yargıçlar evet. vesaire biraz da kendi iç hesaplarını bu konu üzerinden görme mücadelesi. Evet. Yani orada farklı gruplar var, bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Kanada ise birkaç cümleyle sevgili dinleyicilerimize bilgilendirmek istiyorum. Buyur. Şu anda 9 milyon 900 bin kilometre kare yüz ölçümü. Türkiye'nin ise 100 bin kilometre kare olduğunu düşünürsek Türkiye'nin 12 katı büyüklüğünde bir ülke. Daha el değmemiş yeraltı kaynakları olan ve 35 milyon civarında bir nüfusu olan bir ülke. Ve dünyanın dört bir yanından göçmen nüfus kabul eden evet. bir ülke. Yani Kanada'yı oluşturan o Quebec eyaletini Fransızlar, diğerinde İngilizler kontrol ediyor. Yani İngiliz orijinli olanlar. Fakat gerek İngiliz gerek Fransız kökenli olanlar evet. onlar da bütün Batı toplumlarında olduğu gibi hep terleştiler. Doğum oranları çok düşük. Fakat ülke çok devasa büyüklükte olduğu için yeni ve nitelikli insan gücüne ihtiyaçları olduğu için göçmen kabul ediyorlar. Yani o insan haklarına çok değer verdiklerinden değil.
Evet.
Nitelikli insana ihtiyaçları olmalarından dolayı bazen de böyle siyasi amaçlı bir takım gelenlere de kapılarını açıyorlar. Fakat burada o Quebec'teki camideki hadise ise o ülkenin içerisinde de bir takım fanatikler var. Bunlar da bir takım istihbarat örgütleri tarafından da destekleniyorlar. Ve maalesef yani siyasilerin söylemleriyle o ülkedeki sokaktaki gerçekler çoğu farklı. Zaman birbiriyle örtüşmüyor, farklı oluyor. Mesela benim kişisel kanaatim, Çipras'a kalmış olsa Yunanistan'a sığınan o darbeci askerleri iade eder. Ama gelin görün ki işte bir takım gizli eller,
Çipras'tan ibaret değil.
Gizli eller evet. bakıyorsunuz işte yüksek mahkemedir bilmem evet. derin bir takım karanlık mahfiller işin bu noktaya gelmesine sebep oluyor Kanada'da. Yani oradaki başbakan iyi niyetle böyle bir beyanat veriyor. Onlar da bir takım işte demokrasi, insan hakları vesaire şeye göre, Amerika'ya göre biraz daha nüfusları az ve kaynakları da bol olduğu için biraz daha hoşgörülüler. Ancak onların içerisinde de bunu kabul etmeyen gruplar var. Ve zaten bütün fanatizm ve ırkçılık genelde İslam karşıtlığı olarak bugün Batı dünyasında belirdi. Bunda da Yahudi medyasının evet. ve Amerikan neokonlarının büyük etkisi vardır. Yani dünyada şimdi mültecilerin tamamı Müslüman değil ki. Yani şimdi Afrika'dan, Asya'dan, hatta Hispanik dediğimiz Amerika'nın güneyinden, yani Meksika'dan ta Patagonya bölgesine, Arjantin'e kadar olan bütün Orta ve Güney Amerika'dan kuzeye doğru bir göç ve mülteci dalgası var. Bunlara Hispanik diyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu da Katolik Hristiyandır. Ama işin garibi, gelin görün ki Amerika'da ve Avrupa'da ırkçılık ve ötekileştirme hep İslam düşmanlığı üzerinden yapılıyor. Bu da belli bir yerde pişirildiğinin göstergesidir. Yani evet. kendiliğinden olan bir hadise değil.
Evet. Hocam burada bir virgül koyalım, araya gidelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden dünya gündeminde öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programı kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edecek. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızın görüşlerine yer vermeye devam edeceğiz birazdan. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programı devam ediyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Hocam İtalya'da geçen hafta bir boğulma hadisesi yaşandı. İtalya'nın Venedik şehrinde turistlerin akınına uğrayan büyük kanalda Afrikalı bir göçmen boğuldu ama normal bir boğulma hadisesi değildi o. Oradaki çevredeki İtalyanlar mı diyelim, turistler mi diyelim, Avrupalılar mı diyelim artık ne derseniz bu boğulma anını seyrettiler sadece. Orada bir can yitip giderken bir evet. göçmen, bir Afrikalı yitip giderken oradaki insanlar, çevredeki insanlar ona yardım eli uzatmak yerine sadece seyretmekle yetindi. Burada Avrupalı zihniyetin, Avrupalı insanlık anlayışının, insan hakları hani kendilerinin çokça zikrettiği bu kavramların herhalde ne demek olduğunu, ne demek istediklerini biraz daha bize anlattılar. Bu hadiseyi nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Batı Afrika'dan Gambiyalı bir genç bir rivayete göre işte ayağa takılıp suya düşüyor. Bazı haberlerde ise işte kendine yapılan o kötü muamellere dayanamayıp kendini suya attığı söyleniyor. Ancak her halükarda o ekrana yansıyan görüntülerde can havliyle suya batmamaya çalışıyor ve yardım istiyor, çığlık atıyor ve oradaki işte tur yani gizli turistik tur yapan gemilerden sesler şöyle geliyor. Hey evine dön. Yani vay evine dön.
Evet.
Şimdi yani siz burada ölseniz de bir simit atıp sizi kurtarmayacağız.
Evet.
Yani sizin burada ne işiniz var anlamında. Şimdi hemen hafızamızı yoklayacak olursak Greenpeace diye bir çevreci örgüt var.
Evet.
İşte Alaska'da bilmem Kuzey Kutbu'nda işte buzlar arasına sıkışan bir balinanın, bir balığın, bir fokun, bir kuşun, bir böceğin hayatını kurtarmak için bütün dünyayı seferber eden bu batı dünyası nedense burada bir insan hayatı söz konusu olduğunda duyarsız kalıyor. O halde insana karşı bu kadar duyarsız olan bir toplumun, bir ülkenin, bir insanlık aleminin siz bir balığa, bir yani çevreye daha duyarlı olabileceği konusunda ne kadar samimi olduğunu işte buradan anlayabilirsiniz. Bu nedenle oradaki İtalya'nın o Cenova gondollarıyla ünlü olan o Cenova'da yaşanan hadiseleri bize gösteriyor ki Allah bunların eline fırsat verdiğinde ve Müslüman da bunların ellerine düştüğünde ne muamele çektiklerini görüyoruz.
Evet.
İnsan hakları kavramını da bir cümleyle açıklamak
tabii
istiyorum. Batı toplumlarının işte atası Roma'dır. Roma'nın atası da Antik Yunan'dır. Antik Yunan'da işte demokrasinin ilk çıktığı yer olarak kabul edilir. İşte Türkiye'nin de o Akdeniz kıyılarında Side, Perge, Aspendos, Efes, Millet gibi o antik tiyatroların olduğu yerlerde o turistik gezi yapanlar görürler. Orada toplanmışlar işte yöneticilerini, hakimlerini yani o topluluğun idarecilerini seçip ayrılıyorlarmış ve kendi kendilerini idare etmiş oluyorlar. Peki o gün bundan 2000 yıl önce, 3000 yıl önce, 4000 yıl önce yapmış oldukları toplantılarda da demokrasinin beşiği dedikleri bu eski Yunanlarda köylüler oraya alınmıyor. Kadınlar oraya alınmıyor.
Evet.
Köleler oraya alınmıyor. Kimler? Sadece oranın asilzadeleri ve aristokratlarından oluşan bir yönetim anlayışı oluşturuluyor. İşte bugünkü demokrasi dedikleri şey de o. İşte batılı işte bir takım aristokratlar ve sermaye grubunun oluşturmuş olduğu bir yönetim dizaynı. Ve nasıl ki bundan 3000 yıl önce köylüler, köleler, oradaki sıradan insanlar o stadyumun içerisine alınmıyordu, adamdan sayılmıyordu, kadınlar da dahil olmak üzere. Bugün de bu İslam coğrafyasında yaşayan 2 milyara yakın insanlar, fakirler adamdan sayılmıyorlar. Yani demokrasi dedikleri şey o asilzadelerin insan haklarından bahsediyorlar. Bazı saf insanlar da bunu 7 milyar küsur insana teşmil edilen bir hak hukuk mücadelesiymiş gibi anlıyor. En büyük ahmaklık da burada kendini gösteriyor. Yani bir İskoçyalı'nın, bir İrlandalı'nın, bir Fransız'ın, İngiliz'in, Norveçli'nin beyin hücreleri incelensin. O bütün iç dünyalarında bu vardır. Evet. Yani kendileri için istiyorlar onu. Bizi asla kendileriyle aynı kategoriye koymuyorlar. Problem de buradan kaynaklanıyor. Evet. İşte orada adam bağıra bağıra canını kaybediyor. Hiç kimsenin de umurunda değil.
Hı hı. Onlar için insan hakları denildiği zaman kendi insanlarının hakları, demokrasi denildiği
zaman. Mesela orada bir
zaman,
İrlandalı boğuluyor olsaydı.
Evet.
Bir Alman, bir İsveçli, bir Norveçli, bir Hollandalı boğuluyor olmuş olsaydı mı öyle yaparlardı? Onun Gambiyalı olması, Tanzanyalı olması, İranlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Libyalı, Mısırlı, Sudanlı fark etmiyor. Onlar Müslüman ve ölmeye hak eden insanlardır.
İnsanlar maalesef. Evet, demokrasi de onlar için sadece kendilerine yönelik demokrasi. Evet. Mesela Mısır'daki demokrasi onlar için hiç önemli değil. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil mi?
Mesela Trump'ın iş başına gelir gelmez aradığı iki önemli telefon görüşmesi siyasiyle. Biri İsrail.
Evet.
Devlet başkanıyla görüşüyor.
Biri de Mısır.
Biri de Mısır. Darbeci İslam dünyasından ilk muhatap aldığı kişinin Sisi olması da işte Trump yönetiminin gelecek uygulamalarıyla ilgili bir ipucu verebilir. İpucu yani olabilir. Kimse ham hayale kapılmasın. Hı-hı. Trump'ın Hillary Clinton'dan bir gömlek üstün yanı şu. Trump düşmanlığını mertçe söylüyor. Evet. Bakın dost demiyorum. Düşmanlığını mertçe söylüyor. Diğerleri bu işi yüzümüze gülerek bel altından vurarak yapıyorlar.
Evet.
Yani Trump onun için onlardan bir gömlek daha iyidir diyoruz ama onu dost kategorisine koymamamız şartıyla.
Peki. Hocam Suriye meselesine şöyle bir bakalım. Suriye'de muhalifler bir yıllık bir görüşmenin ardından birleşme kararı aldı. Yeni birleşmenin öncülüğünü Şam'ın Fetih Cebesi ve Nurettin Zengi Tugay'ı gerçekleştirdi. Yeni oluşuma Tahrir-i Şam grubu da destek vermiş. Ahrar-ı Şam'a katılan grupların adları şöyle: Şukur-u Şam, yani Şam'ın Şahinleri, Ceyşul İslam, İslam Ordusu, İdlib Teşkilatı, Suvar-u Şam, Şam Devrimcileri Taburları, Cefe-el-Şamiye Batı Halep Kırsalı Yapılanması, Ceyşul Mücahidin, Mücahitler Ordusu ve Festakim. Fetih-el-Şam Cephesi geçen yıl adını El-Nusra Cephesi olarak değiştirmiş ve El-Kaide'den ayrıldığını duyurmuştu. Bu birleşme ne anlama geliyor Esed'e karşı? Bir birleşme mi? Neden bir yıl bir görüşme süreci sürdü?
Şimdi Astana'da Türkiye, Rusya, daha sonra İran'ın da katılıp garantör olduğu o Astana toplantısında alınan kararlara dikkatlice bakılırsa bir ateşkesten bahsediliyor.
Evet.
Fakat DAEŞ veya IŞİD bu ateşkesin dışında tutuluyor. Hı hı. Nusra cephesi de bu ateşkesin dışında tutuluyor. Bu PKK-PYD konusunda Türkiye'nin tavrı nedeniyle çok kesin bir tavır da alınamadı. Ancak Özgür Suriye ordusuyla rejim arasında bir ateşkes imzalandı. Şimdi burada en dikkati çeken konu şu. Başkent Şam ve hemen onun etrafında İdlib, Hama, Humus, Laskiye bölgesinde çok güçlü altyapıya da sahip olan bu direniş grupları var. Fakat Rusya, Nusra cephesi başta olmak üzere El-Kaide bağlantılı gruplarla ateşkes yapılmamıştır ve onlara hava bombardımanı ve diğer saldırılar devam edecektir dendi. Şimdi bu durumda bu yapılan operasyon şu, nasıl ki PKK Suriye tarafına geçiyor, adını PYD yapıyor. Ondan sonra biraz daha sıkışınca sürekli işte Fırat'ın batısına geçiyor, başka bir isim değiştiriyor. Şu anda o Nusra cephesi adında El-Kaide'nin bir parçası olan ve son dönemlerde de El-Kaide ile bütün bağlarını kopardığını ifade eden gruplar diğer ılımlı muhaliflerle tek çatı altında birleşip o bölgede baktılar ki yani rejim arkasına İran ve Rusya'yı aldıktan sonra kendi aralarında bir takım fraksiyon farklılıkları ve didişmelerle bir sonuca varamadıklarını görünce ve Halep'ten de çıkarılınca bunlar birlikte olma kararı aldılar ve buradaki hedef Rusya'nın hava bombardımanından ve rejimin kendilerine direkt saldırılarından korunabilmek, bu ateşkes kapsamı içerisine girebilmek ve burada gerek Esed rejiminin gerek Rusya'nın bu birleşmeden sonra bu çatı örgütüne karşı alacağı tavır da Suriye'deki ateşkesin geleceğinde önemli bir mihenk taşı olacaktır. Çünkü eğer bu şemsiye çatı örgütünü de bir şekilde El-Kaide, El-Nusra terörle ilintili olarak gösterecek olursa ateşkesin sürdürülebilir olmasının imkanı kalmayacaktır.
Evet. Peki hocam, bir başka konuya geçelim. Türkiye üzerine oynanan çeşitli oyunlar vardı. İşte gezi olayları, darbe girişimleri vesaire, ama bir de ekonomik darbe, ekonomik kriz tellallığı yapmak isteyen çevreler var. Bunlardan işte bazıları da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye ekonomisi üzerine oyunlar oynuyor. Geçen hafta not düşürümünde bulundu bazı kredi derecelendirme kuruluşları. Bu kararları nasıl değerlendirmek gerekir? Gerçekten de ekonomik değerlendirmeler mi bunlar? Yoksa altında farklı sebepler yatan, politik ve bazı amaçlara hizmet eden değerlendirmeler mi? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi büyük resim, siyasi coğrafyada büyük resme bakmak deriz biz buna. Büyük resme baktığımızda Rothschild'ler, Rockefeller gibi bu sermaye grubunu oluşturan Yahudi kökenli aileler, bırakın dünyadaki herhangi bir ülkeyi, Amerika'yı bile sarsabilecek büyük ekonomik, siyasi enstrümanlara sahipler. Şimdi bakıyorsunuz Rothschild ailesinin tetikçisi konumundaki Soros, işte Ukrayna'da, Gürcistan'da, dünyanın çeşitli yerlerinde renkli devrimlere imzasını atıyor. İşte Türkiye'de gezi olaylarına bakıyorsunuz, arkasında bunların kadrolu provokatörleri çıkıyor. Şimdi bunların bir de dünyadaki işte borçlanmaya ihtiyacı olan, durumu sıkışan ülkelere IMF, Dünya Bankası kanalıyla borç verdikleri ülkelere müfettiş konumunda işte Fitch, Standard & Poor's, Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşları vardır. Hı hı. Zaten parayı veren elin müfettişi konumunda bunlar. Evet. Eğer bir ülkeyi birazcık sıkıştırmak istiyorlarsa, işte senin kredi notunu düşürdüm dendiği anda işte o sermaye grupları oraya yatırım yapmaktan vazgeçecekler. Ve ülke zaten kırılgansa iyice ekonomik çöküşe doğru gidecek. Tamamen yani silahla, askerle, tehditle başaramadığını ekonomik krizle başarmak isteyeceklerdir. Fakat işin garibi dünyada özellikle işte İtalya, İspanya, Yunanistan ekonomileri adeta çökmek durumundayken, bunlara suni teneffüsle havada durdurularken bunların puanları düşürülmüyor. Türkiye'de mesela Mercedes, Alman Mercedes'in o CEO'sunun açıklaması var. Diyor ki Türkiye'de diyor geçen yıl ev satışlarında rekor kırılmış, otomobil satışlarında rekor kırılmış ve siz Türkiye'de ekonomik kriz var diyorsunuz. Yani bir aile olarak düşünün. Yani siz yeni bir ev almışsınız, yeni bir araba almışsınız.
Krizdeyiz.
Ve ekonomik krizdeyiz diyor. Ekonomik krizde olan insanlar evini arabasını satar.
Evet, almaz.
Almaz. Dolayısıyla bunların hepsinin suni bir takım uygulamalar olduğunu, yani ta bizim Reyna saldırısındaki o Arap iş adamlarına yönelik saldırıdan tutun da kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirmesine varıncaya kadar bunların hepsi bizim aslında bu anayasadaki değişiklik, referandum, meclis oylaması, bunların hepsine yönelik bir takım uygulamalardır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye son viraja girdi. Eğer bu anayasa referandumunda da evet çıkarsa, şunu biliyorlar ki artık bir, Türkiye'de İttihat ve Terakki'den beri süre gelen ve genelde bu coğrafyada yaşayan, bedenen burada olan fakat kalbi, aklı, ruhu batıyla meczolmuş o grubun, ki bunlar %25-30'u geçmemişlerdir hiçbir zaman. Bunlar hiçbir zaman iktidar olamayacaklarının bir resmidir bu. Evet. İşte bunun için de can haliyle buna karşı çıkıyorlar. Ve bunun için de elinden gelen bütün eteklerindeki taşları döküyorlar. İftira ise iftira, yalansa yalan, bel altından vurmaksa bunların hepsini yapıyorlar. Ancak ben inanıyorum ki işte bu kadar terör hadiselerine başvurdular.
Evet.
Ancak Rusya'da geçen yıla göre 5 kat fazla erken rezervasyon olmuş. Yani Rusya ile ilişkilerimiz düzelince. Evet. İşte dolar göreceksiniz yaza doğru. Yani bugünkü seviyesinden çok daha aşağıda olacaktır benim kişisel
bugün
tahminim.
Bugün için söyleyecek olursak bir düşüş şu anda var, onu belirtelim. Borsa yükselişte, hani bu kredi derecelendirme kuruluşlarının bu kararı sonrası piyasanın ne tepki vereceği merak ediliyordu. Ama bugünkü verilere bakarsak borsa yükselişte, döviz düşüşte, bunu da not olarak belirtelim hocam.
Evet, bunlar küçük iniş çıkışlardır ama yani uzun vadeli olarak bunun
düşeceğini düşünüyorsunuz
zirve yaptığını
zaten
ve bundan sonra da aşağı doğru gideceğini tahmin etmek güç değil. Çünkü yapabileceklerinin azamisini hep bugüne kadar yaptılar.
Evet. Ve başaramayacaklar diye de ekleyelim inşallah. Bu ümidimizi de belirterek.
Vaktimiz kaldı mı Afrika gezisi?
5 dakikalık vaktimiz var hocam. Onu da evet konuşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta bir Afrika turuna çıkmıştı. Doğu Afrika ziyaretinde bulunmuştu. Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar. Bu geçen haftaki programı gerçekleştirirken ziyaret devam ediyordu. Şimdi sonuçlarını sizden dinlemek isteriz. Doğu Afrika ziyareti Türkiye'ye ne kattı? Ne sonuçlar doğurdu? Biraz dinleyelim hocam.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde de böyle üçer dörderli paketler halinde Afrika ziyaretleri yapıyordu. Mesela bundan önce de Etiyopya, Somali, Kenya, Cibuti gezileri vardı. Daha önce Fil Dişi Sahili, Gine gibi ülkelere gitmişti. Şimdi de Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ziyareti oldu. Şimdi bunu birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Birincisi, Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Hızla kalkınmaya ihtiyacı olan bir ülke. Ve üretim bantlarında her geçen yıl üretimini arttırıyor. Fakat bu ürettiklerini sattığı pazarlarda bir tıkanma söz konusu oldu. Mesela Libya kapandı.
Evet.
Irak'ta, Suriye'de, Orta Doğu'da kaos, kargaşa söz konusu. Ve biz bu ürettiklerimizi şu anda %50-55'ini Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Ama Avrupa Birliği yaşlanmış ve doyuma ulaşmış bir coğrafya. Yani buradan daha fazlasını oraya satma şansımız yok. Ama biz kalkınmak, gelişmek, büyümek ve genç nüfusa istihdam oluşturabilmek için bugünkü üretimimizi katlamamız ve yeni gençlere iş alanları açmamız gerekiyor. Bunun için de yeni pazarlara ihtiyaç var. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında Afrika'da 54 tane ülke var ve AK Parti iktidara geldiğinde bütün bu 54 Afrika ülkesine ihracatımız 5 milyar dolarken şimdi 20 milyar dolara çıkmış. Fakat Avrupa Birliği'ne hala ihracatımız 55 milyar dolar civarında. Şimdi olayı şöyle düşünelim. Siz bir Mozambik'e, Tanzanya'ya veya Madagaskar'a 50 milyon dolar, 100 milyon dolar, 300 milyon dolar ihracatınız veya ithalatınız var. Bunu birazcık bu ikili ilişkileri geliştirerek 2'ye 3'e katlamanız mümkün.
Evet.
Yani siz bir 50 ile bunu çarptığınızda, yani bugün işte 15 yıl önce 5 milyar dolar olan ihracatınız bugün 20 milyar dolarsa, bu gezilerle bunu 5 yıl sonra 50 milyar dolara çıkarma şansınız var. Yani 2'ye hatta 3'e. Evet. Ama Avrupa'ya yaptığınız ihracatı 2'ye katlama şansınız hemen hemen imkansız. Evet. Yani olayın bu boyutu gözden kaçırılmamalı. Afrika dediğiniz coğrafya yerin altındaki madenleriyle, yerin üzerindeki toprak ve tarım ürünleriyle, genç ve dinamik nüfusuyla ürettiğiniz her şeyi alabilecek bir pazarı ve oradan her türlü ham maddeyi alabilecek bir zenginliği söz konusu. Evet. Fakat bugüne kadar işte önceden İngiliz, Fransız, İspanyol, Portekiz gibi sömürgeciler, şimdi ise Amerika, Çin gibi büyük devletler abanmışlar. Bunların kaynaklarını yok pahasına kendi ülkelerine transfer ediyorlar. Türkiye ise bu ülkelere kazan kazan politikasıyla karşılıklı güvene dayalı bu insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir takım, mesela Türkiye oraya ziraat mühendisi gönderiyor, veteriner gönderiyor, toprağa ekip biçmesini, hayvanlarını daha verimli nasıl et ve süt verimi alabileceğine dair bilgiler öğretiyor onlara. Ama Batılı bugüne kadar böyle bir şey yapmamış.
Hep almış.
Evet. İkincisi bu Türk okulları adı mesela altında bu FETÖ hareketinin bütün dünyada yapılanması söz konusu ve görünüşte Türk okulu, bu Türk okulun içerisinde İngilizce öğretmenlerin çoğu CIA ajanı ve Amerika, yani konsolosluk açıp büyük paralar harcamak yerine bu okullardaki İngilizce öğretmenler üzerinden bu işleri Afrika'da götürüyordu son 10 yıl içerisinde. Artı iş adamı kılıklı birçok kişi adına Türk, yani isminin başına Türk girişimci, iş adamları vesaire deyip Türkiye'nin logosunu, Türkiye'nin ismini, prestijini kullanarak Türkiye'nin yüzyıllardan beri orada kazanmış olduğu o güzel mirası adeta tepe tepe kullanıp ticaretini yapıyor ve arkasından Türkiye düşmanlığı yapıyor. Ve Türkiye'de bunları bu ülkelere en üst düzeyden anlatarak kendilerinin de ayaklarını denk alması gerektiğini, yani Türkiye'ye bize yapanlar size haydi haydi yapar diye onlara belgeleriyle gösterdi. Ve bu okulların büyük bir kısmı da Maarif Vakfı'na devrediliyor. Yani bu yönüyle de çok verimli geçen bir gezidir diyebiliriz.
Evet. Hocam peki, çok teşekkür ediyoruz, programımızın sonuna geldik. Bu hafta Medeniyet Coğrafyamız programında yine geçen haftanın öne çıkan başlıklarını, konularını Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Ben
sağ olun.
Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah.
İnşallah. Değerli dinleyenler, yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında haftaya tekrar buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.